sayfa 385. Rand'ın ekonomik dünya ilişkileri. Rand'ın Türkiye'ye katkısı değerli raporlarla sınırlı değil elbette. Rand yabancı ülkelere ve dünyaya akademik katkılarda da bulunuyor. Rand okulunda akademik gelişmeler sağlayanlar kendi ülkelerine döndüklerinde demokrasi projesine ve bilim dünyasına önemli değerler katıyorlar. Rand'ın RGS, Rand Graduate School adında bir okulu bulunmaktadır. TESEV yönetim kurulu üyeleri ve akademik dünyadan Rand'ın RGS adlı okulunda doktora yapanlar kuşkusuz demokrasimize katkıda bulunurlarken bu tür şirketlerin ABD'de etkinliklerinden ve ABD'nin dünya egemenliği operasyonuna yardımından da toplumu ve öğrencilerini bilgilendireceklerdir. Bu arada Türkiye bilim adamlarının önemini azımsamamak gerekiyor. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi öğreticilerinin demokrasi projelerine, din hürriyetine katkıları yakın gelecekte çok daha iyi anlaşılacağına ve hak ettikleri değeri bulacağına kuşku yok. Bunlardan birkaç örneğe değinelim. USİP'in Kürt sorunu araştırma projelerinde adı geçen Kemal Kirişçi en üretken bilim adamı olmaya aday. Kirişçi bir yandan ABD seçkin şirketlerinin güdümündeki CFR benzeri TESEV'e Türkiye'de yolsuzluk gibi raporlar hazırlarken USİP parasıyla ve Boğaziçi'nden bir grup öğrencisiyle birlikte Kürt sorununu inceliyor. Bu arada Avrupa Birliği'nin Türkiye elçisi Karen Fogg'a gönderilmiş olan bir elmek dikkat çekiyor. Haber3.com'dan okuyalım. Karen, I help you get my message on the Cyprus conference. I am still working on Greek Cypriot participation and hope that even it just before the actual conference takes place, I may be able to pull it off. Amazingly, there are some Turkish participants who are saying we will only participate if you can get the Greek Cypriots to come. Attached is a good example of Kemal Kirişçi optimism on minorities in Turkey, especially in the light of recent state garden. DB talk on arrests of Kurdish partitioners. Still, you might like it, of course, if you have time to read it. I concur with your recent statements that appeared in the papers. Seems like you are in good company with the happy unyielder. MY's name translated into Turkish literally. Best, Kemal. Dipnot. Karen, Kıbrıs konferansı ile ilgili iletini almış olduğunu umarım. Ben hala Kıbrıs durumların katılımı üstünde çalışıyorum ve umuyorum ki konferans başlamadan hemen önce bu konuyu çözmüş olacağımı umuyorum. Çarpıcıdır ki bazı Türk katılımcılar Rumları getirebilirseniz katılacağız diyorlar. Ekli belge Kemal Kirişçi'nin özellikle Devlet Bahçe, DB'nin Kürt dilekçecilerin tutuklanması üstüne yaptığı konuşmanın ışığındaki iyimserliğine iyi bir örnektir. Okumaya zaman bulabilirsen hala bundan hoşlanabilirsin. Gazetelerde çıkan son açıklamalarında aynı görüşteyim. Mesut Boyun Eğmez, Türkçeden sözlük çevirisi olarak MY'nin adı en iyiler, Kemal. Elçiye adıyla seslenilmesi samimiyete değil, Amerikan tarzı ilişkiye bağlanabileceğinden üstünde durmaya değmez. Asıl olan mektupta Kıbrıs barışına katkının bilimselliğidir. Kemal imzasının sahibi elçiye Kıbrıs konusunda aracılık yapıyor. Umarım Kıbrıs konferansı ile ilgili mesajımı almışsındır. Ben hala Kıbrıslı Rumların katılımı üstüne çalışmaktayım ve konferansın başlama anından hemen önce olsa bile bu işi çözümleyeceğim. Bazı Türk katılımcılar sen Kıbrıslı Rumları getirirsen biz de katılırız diyorlar. Eklenti özellikle Devlet Bahçe, DB'nin Kürt göstericilerin tutuklanması üstüne yaptığı açıklamanın ışığında Kemal Kirişçi'nin Türkiye'deki azınlıklarla ilgili iyimserliğine iyi bir örnektir. İlginç sözler bunlar. Mektup sahibi yabancı elçiye kendi ülkesinin devlet siyasetini ilgilenen hassas bir konuda aracılık ediyor. Kendi ülkesinde yaşayan azınlıklar üstüne görüş bildiriyor. Ama daha da ilginci mektup alıcısının Mutlu ya da Mesut Yılmaz, MY'nin adı Türkçe'ye çevrilmiştir, ile iyi ilişkileri üstüne. Ünlem ünlem ünlem imgeleriyle biten bir açıklama yapmasıdır. Bilimselliği mektup boyutlarını değerlendirmek elbette başka bir iş. Bu arada Türkiye siyasetine damgasını vuran ya da vurmaya hazırlanan bazı ünlülerin ABD akademik dünyasıyla ilişkilerini bilmekte yarar var. Onca övünülesi ve okumalara gidilesi ABD'de eğitim gören ya da yıllarını geçirenler, Türkiye'de kayda değmeyecek kişisel beceri ve yetenek farklılıklarından kaynaklanan çok küçük ayrıntıların dışında ülkeyi öğrendikleri gibi yönetmişler ve her geçen yıl daha da kötüye götürüp 1918 öncesini aratır duruma getirmişlerdir. Bu durum hem iktisadi hem de egemenlik yönünden öylesine kötüdür. Bu noktada özellikle son 40 yılda Türkiye'nin kaderine egemen olan ABD eğitimli siyasetçileri anımsamak ve onların yönetim dönemlerinde oluşan iç ortamı değerlendirmenin önemli bir bilimsel tez konusu olabileceğini belirtmeliyiz. Dipnot, son 40 yıl yöneticilerinden bazılarının öz yaşamları için bakınız ek. Siyasetçi listesine stratejik kurumlarda hizmet verenler eklenirse listenin sonu gelmeyebilir. Özellikle Türkiye eğitim dünyasına yerleşenler üstüne de bilimsel çalışmalar yapılması ertelenemez bir görev olmalıdır. Bu arada belirtmeliyiz ki uzaklarda eğitim görüp de tarih bilincine sahip olduklarından bir an önce yurtlarına dönerek her türlü olanaksızlığa ve zorluğa karşın her konuda ulusa ve insanlığa yararlı olmayı seçenler yine de çoğunluktadır. Uluslarının dar olanaklarına karşın uzaklarda öğrenmeyi başardıktan sonra geri dönmeyenlerin insanlığa hizmet ettikleri bir gerçektir. Ama kendilerine bu olanağı tanıyan yurtlarına olan borçlarını ödememiş oldukları da gerçeğin öteki yüzüdür. Bugün yurtlarındaki eğitim ve bilim kurumlarının yetersizliğini öne sürerek dışarıya gidenler unutmamalıdırlar ki o kurumlar bir zamanlar dünyada saygın bir yere sahiptiler. O saygınlığın temelinde de oralardan yetişenlerin tartışmasız bir özveriyle engelleri aşarak harcadıkları emek bulunmaktadır. Kaçmak isteyenin de teslim olanın da çok gerekçesi vardır. Yeter ki teslimiyet yolu seçilmeye görülsün. Örümcek ağının hizmet ettiği odak ne Amerikan Federal Devleti ne de o devletin yöneten ailelerdir. Tüm projeler dünyanın askersel işgali, açık toplum düzenlemeleri, mozaikleştirme sayıları sınırlı kartellerle ve onlara sahip ailelere eski zamandan kalma hanedanlara hizmet eder. Şirketler ve onların sahipleri devlet yönetimlerini doğrudan yönetmezler. Parlamento üyelerini seçim kampanyalarında aracı lobici şirketlerle desteklerler. Ne ki devlet yönetiminin alacağı temel kararlar ve devlet başkanları, dışişleri bakanları, savunma bakanlarını, istihbarat örgütlerini yönetmek için devlet yönetimleriyle, devlet kurumlarıyla özel bir mekanizma içinde buluşur kapital sahipleri. Bu özgün örgüt ne bir dinsel tarikattır ne de küçük bir grubun oluşturduğu çetedir. Council on Foreign Relations, CFR örgütünü tanımadan projeyi tamamlamak olanaksızdır. Perdenin arkasındaki devlet, CFR. Washington'da gerçek bir skandal yasa dışı olarak yapılan değil, fakat yasal olarak yapılandır. The New Republic. Dipnot Pat Caote, Agents of Influence. CFR, Council on Foreign Relations, Dış İlişkiler Konseyi 1. Dünya Savaşı sonrası, ABD dünyanın yeniden paylaşımında yerini aldığı Paris Konferansı'nın, Türkiye bu konferansta paylaşılmıştı, ardından dünya egemenliğini elde edebilmek üzere ABD dış politikasını siyasal ve ekonomik bir düzene oturtmak üzere 1921'de kuruldu. Yaygın kanının tersine CFR bir Amerikan icadı değildir. Güney Afrika Elmas Kralı olarak ünlenen Cecil Rhodes, Britanya İmparatorluğu'nun dünya egemenliğini sürdürmek için 1910'larda yuvarlak masa toplantıları düzenlemeye başlar. Bu toplantıların sonunda Royal Institute of International Affairs, RIIA kurulur. Güney Afrika Boer savaşçılarından Britanya'nın Güney Afrika Yüksek Komiseri Sir Alfred Milner'ın sekreteri Lionel Curtis işin mimarıdır. 1919'da kurulan RIIA daha sonra CFR'nin kuruluşuna yardımcı olmuştur. ABD ve İngiltere'nin üst tabakalarının dünya egemenliği sürdürme çalışmaları bir eş güdüme kavuşmuştur. Biraz özenli düşünenler hemen ayrım sayacaklardır ki dünya paylaşım savaş dönemlerinde ve küçüklü büyüklü bölgesel çatışmalarda ABD ile İngiltere arasında herhangi bir sürtüşmeye rastlanmaz. Clinton'ın akademik yol göstericilerinden Georgetown Üniversitesi Dış İlişkiler Okulu Tarih Profesörü Carol Quigley'e göre yuvarlak masa gruplarının yaratıcısı Cecil Rhodes, İngiliz İmparatorluğu'nun korunması için arka plan topluluklarının örgütlenmesini düşünmüş ve bu tür çalışmaların sürdürülmesi için bir servet bırakmıştır. Carol Quigley, Rhodes Bursu'nun akademik dünya bağlarını pekiştirmek amacıyla oluşturulduğunu belirtiyor. İlginç bir rastlantıdır ki Clinton da Rhodes Bursu'na uygun görülenler arasındadır. Clinton'ın yanı sıra Türkiye'ye sık getirilip demokrasi ve ahlak dersi verdirilen Elliot Levitas ve NED yöneticilerinden Richard Lugar da Rhodes burslularındandır. Dipnot Jim Mars, Rule by Secrecy, sayfa 83-84 ve Charles Lewis, The Buying of the President, sayfa 163. RIIA nasıl İngiltere üst tabakasının eseri ise CFR de Amerikan seçkililerinden oluşmaktadır. Bu özel görünümlü kulüpte Amerikan denetimli dünya şirketlerinin temsilcileri, ABD başkanları, büyükelçiler, dışişleri bakanları, borsa şirketlerinin yöneticileri, bankerler, çok uluslu şirketlerin ve bağlı vakıfların temsilcileri, think tank yöneticileri, lobici avukatlar, NATO'nun ve ABD'nin önde gelen deneyimli askerleri, medya patronları ve üst düzey yöneticileri, üniversite yöneticileri, seçilmiş profesörler, seçilmiş kongre üyeleri ve seçilmiş senatörler, seçilmiş yüksek yargı üyeleri ve zenginler kulüplerinin temsilcileri yer almaktadır. Kaliforniya Üniversitesi'nden toplum bilinci Profesör G. William Domhoff, siyasal gücün ardındaki kurulaştırmayı inceleyen Who Rules America adlı kitabında politika planlama şebekesinin ana örgütü olarak tanımlıyor CFR'yi. Domhoff, CFR üyeleriyle ve ilişkileriyle ilgili olarak şu önemli bilgileri veriyor. En büyük 500 şirketin %37'sinin bir çalışanı ya da yöneticisi CFR üyesidir. Şirket büyüklüğüne göre CFR'de üye sayısı artmaktadır. En büyük 100 şirketin %70'inin, en büyük 25 şirketinin %92'sinin yöneticisi CFR üyesidir. En büyük 25 bankanın 21'inin yöneticisi, en büyük 25 sigorta şirketinin de 16 yöneticisi üyedir. CFR'de bir ya da birden çok direktörü bulunan bankalar, petrol, metal, medya, savaş uçağı, bilgi teknolojisi şirketlerinden en önemlileri American Insurance Group 3, Alcoa, Ameritech, Boeing, Bristol Myers Squibb, Chevron, Chubb Insurance, Citigroup 2, Delta, Disney, Eastman Kodak, Federal Express, Goldman Sachs, IBM, Lockheed, Lucent 2, Qualcomm, Sara Lee, Time Warner, Times Mirror, TRW, Xerox 2. Dipnot, Janet Glynn, Who Knows Who, 1998 ve List of Officers and Directors for Council on Foreign Relations, 1999'dan aktaran Domhoff, adı geçen kitap sayfa 86. CFR, ABD'ye uygun bir dünya düzeni kurulması, bu düzenin siyasal ve ekonomik yönetiminin elde bulundurulması için gereken kararları almaktadır. İkinci Dünya Savaşı'na girme kararlarının altyapısı ve savaş sonrasının dünya düzeni planları CFR çalışma gruplarınca hazırlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı süresince ABD'nin dünya egemenliği amacını kamuoyundan gizlemek için soyut ve genel açıklamaların içeriği, propaganda yöntemi bile CFR komitelerince önerilmiştir. CFR 2. Dünya Savaşı sonrasının planlanmasında eski usul toprak egemenliğine yani kolonyal dayalı sömürgecilik yönteminin geçersizliğini benimsetmiş ve ABD Dünya İmparatorluğu'nun kurulmasına ve yönetilmesine aracı olacak barışçıl kurumlaşma kararları ile birlikte Birleşmiş Milletler'in yasal ve düzensel tasarımlarını hazırlamıştır. ABD'nin doğal kaynaklar üstünde egemenliğinin sağlama alınması ve ham madde kaynağı ülkelere ABD'den mal ihracını güvenceye kavuşturulmasının tek yolu ulus devlet direncinin kırılmasıdır. CFR bu amaçlara uygun olarak tek dünya tek devlet düzeninin parasal yönetim düzeninin oluşturulması önerilerinde bulunmuş ve 1942'de dünyanın yeniden ele geçirilmesi planına uygun bir adla yeniden yapılanma ve kalkınma için Uluslararası Banka, Dünya Bankası'nın kuruluş çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bu arada dünya para piyasasının denetimini sağlamak üzere Uluslararası Para Fonu IMF'nin yasal ve teknik çalışmaları da CFR tarafından yapılmıştır. Böylece ABD dış politikasında temel ilke olarak her yasanın ve her kararın gerekçesi yapılan ulusal güvenlik ve ulusal çıkar terimlerinin kapsamı CFR tarafından belirlenir olmuştur. ABD'de federal devletin antidemokratik yapısını eleştirenlere sık sık kimin ulusal güvenliği ya da kimin ulusal çıkarları sorularını yineleten bir kapsamdır bu. Bu sorularda haklılık payı azımsanmayacak denli büyüktür. CFR'nin politik egemenliği demek büyük şirketlerin, büyük bankerlerin ve onların çevresine kenetlenmiş ulusun çok büyük bir bölümünü oluşturan seçkin devlet memurlarının ve akademik dünyanın egemenliği demektir. Lobicilik ya da halkla ilişkiler adı altında sürdürülen göz boyama, yanlış ve eksik propaganda bu seçkinler egemenliğini gizlemeye yöneliktir. CFR salt öneren bir örgüt değildir. Örgütün çalışmaları devlet yönetimiyle birlikte yürütülmektedir. Örneğin CFR'nin 1939'dan 1945'e dek yaklaşık 100 görevlisi War and Peace Studies Project, Savaş ve Barış Değerlendirmeleri adı altında 2. Dünya Savaşı sonrasını planlama çalışmalarını sürdürürken ABD hükümet yetkilileri de bu toplantılara katılmışlardır. Dipnot, Lawrence H. Shoup and William Minter, Shaping a New World Order, The Council on Foreign Relations, Blueprint for World Hegemony, Trilateralism, Editor Holly Skylar, sayfa 137. En büyük 100 banker, hukukçu, yönetici, iktisatçılar ve askeri uzman ile 5 yılda 362 toplantı yapılmıştır. Akademik dünyadan uzmanlar da düzenli olarak çalışmalar katılmıştır. 1942'de dışişleri ile hafta 2 kez toplantı yapılarak planlar hazırlanmıştır. Planlamanın Üst Yönetim Komitesi'ne ABD Başkanı Roosevelt'in büyükelçilerinden Norman H. Davis başkanlık etmiştir. CFR'nin yayın organı Foreign Affairs'ın editörü Hamilton Fish Armstrong komitenin ikinci başkanlığını yaparken, CFR yürütme direktörü Walter H. Mallory komite sekreteri ve Alvin H. Hansen, Jacob Wiener, Whitney H. Shepherdson, SİA kurucusu ve direktörü Alan Welsh Dallas, Hanson V. Baldwin ve CFR direktörü Isaiah Bauman da üye olarak bulunmaktaydılar. Rockefeller Foundation Vakfı bu çalışmaların başında nakit 300 bin dolar ödeyerek büyük destek sağlamıştır. Böylece ABD'nin iç ve dünya politikasında 2. Dünya Savaşı öncesinde büyük alan, Grand Area olarak tanımlanan ve Latin Amerika, Avrupa, İngiltere kolonileri ve Güneydoğu Asya'yı içine alan topraklarda, daha sonra da tüm dünyada ülkelerin kaderleri ABD'nin çok uluslu şirketleriyle bankerlerin kararlarına bağlanmıştır. Domhoff'a göre Güneydoğu Asya, İngiltere ve Japonya'nın ham madde kaynağıdır ve Japonya'nın pazarıdır ve 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerikan ulusal çıkarları Grand Area olarak belirlenen bölgelerle bütünleşme ve bu bölgelerin savunması olarak tanımlanmıştır. Her türlü bedel göze alınarak Vietnam'ın savunulması da bu tanımlamanın gereğiydi. CFR dış politikada salt açık diplomatik olayları yönlendirmekle kalmamış, örtülü operasyonların ana hatlarını da çizen bir kulüp niteliğine sahiptir. SİA direktörleri CFR'ye raporlar sunmuş ve uygulamalara kapalı toplantılarda değerlendirilmiştir. CFR ile ABD federal devlet yönetimi iç içe geçmiştir. Federal devlet kadrolarının seçiminde dışişleri görevlilerinin atanmalarında CFR'nin etkisi kaçınılmazdır. En etkili konumlara CFR üyeleri gelmiş ya da en etkili görevlerdekiler bulunanlar sonradan CFR'ye üye olmuşlardır. CFR basına kapalı yapılan ve konuşma metinleri açıklanmayan, sınırlı sayıda özel konukların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarını New York City'de 58 East 68 Street adresindeki The Harold Pratt House adlı binada bulunan merkezinde gerçekleştirmektedir. Bu kapalı ve özel toplantılardan birinde açıklamalarda bulunan SİA direktörü Bissell'in raporu, ülkelerin yönetimlerini elemanlaştırılmış kadrolarla ele geçirme yöntemine açıklık getirmiş ve büyük yankı uyandırmıştır. CFR 1980'li yıllarda Project Demokrasi operasyonuna uygun olarak yabancı ülkelerdeki politikacılarla ve sivil kuruluş temsilcileriyle doğrudan ilişkiler geliştirmiştir. Ülkelerin siyasal parti yöneticileri ve hatta hükümet üyeleri CFR komisyon toplantılarında testimony ifadelerde bulunur olmuşlardır. CFR bir bakıma Birleşmiş Milletler'in yerini alan ve gerçek gücü temsil eden bir kurum konumunu almıştır. ABD egemenliğini daha sonraları küreselleşme denecektir kabullenenler ya da gücün önünde eğilenler CFR ile ilişkiler kurmaya özenmişlerdir. CFR ABD'ye gelen yabancı devlet başkanlarının, başbakanların, ordu yönetimlerinin uğrak yeri olmuştur. Bu uğrayışlar birçok başka ilişkide yapıldığı gibi konferans adı altına düzenlenen toplantılarla yasallaştırılmıştır. Burada önemli olan yabancı devlet adamlarının sözde düşünce kulübü adı altında ve yarım yamalak da olsa ABD dışındaki üçlü egemenlik ülkelerinin Trilateral Commission, ABD, Batı Avrupa, Japonya, borusu arada bir ötse de uluslar arasında her şeye karşın hukuksal bir anlaşmaya yaslanan Birleşmiş Milletler Kurumu yerine hiçbir hukuksal zemini bulunmayan CFR ve yan örgütlerinin meşrulaştırılmasıdır. Yaklaşık 10 yıldır bu meşrulaştırma ya da boyun eğme öylesine bir durum almıştır ki Birleşmiş Milletler'in adı duyulmaz olmuştur. Uluslararası anlaşmazlıkların çözümü AKEV'de, CFR'de ve NED bürolarında aranmaktadır. Birleşmiş Milletler, Washington çevresinde alınan kararların dikte ettirildiği bir örgüt konumuna düşürülmüştür. Bu duruma ABD'nin dünya egemenliğinin dolaylı olarak kabulü dense yeridir. Çünkü dolaylı da olsa kabul etmeyenlerin alanlarına terörist ya da teröre destek veren ya da din hürriyeti düşmanı ya da insan hakları ihlalcisi damgası vurulmaktadır. CFR toplantılarından eksik olmayanlar. AKP kurucusu ve başbakan Abdullah Gül, o zamanlar Refah Partisi üyesi, RP-DYP Koalisyon Hükümeti'nin devlet bakanı olarak 26 Şubat 1997'de New York'ta CFR'ye gitmiş ve yuvarlak masa toplantısına katılmıştır. Bilindiği üzere yuvarlak masa toplantısı kamuoyuna, hatta ilgili kuruluşun tüm üyelerine açık, bilimsel ya da siyasal bir konferanstan farklıdır ve daha az sayıda katılımcıyla yapılır. TC Devlet Bakanı Abdullah Gül orada genel dünya politikaları ile ilgili bir toplantıya da katılmıştır. Toplantının konusu özel ve özgündür. The Refah Welfare Party and Turkish Foreign Policy, Türk Dış Politikası. Bu toplantıyı eski influence ustalarından Matthew Nimetz yönetmiştir. 6 Nisan 2001'de yine New York'ta US-Turkish Relations in the 21st Century, 21. yüzyılda Birleşik Devletler-Türk ilişkileri toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda TBMM'den Mehmet Ali İrtem Çelik, ANAP milletvekili, eski insan haklarından sorumlu devlet bakanı, Abdullah Gül, SP milletvekili TBMM, Dışişleri Komisyonu DK üyesi, Kamran İnan, ANAP milletvekili TBMM DK başkanı, Tahir Köse, DSP milletvekili SHP-DYP hükümeti eski sanayi ve ticaret bakanı, Oktay Vural, MHP milletvekili TBMM DK üyesi, Ayfer Yılmaz, DYP milletvekili SHP-DYP ekonomiden sorumlu devlet bakanı, eski hazine müsteşar yardımcısı konuşmacı olarak bulunmuştur. Bu toplantıda CFR'yi temsilen CFR Peace and Conflict Studies Barış ve Çatışma Değerlendirme Üyesi Rockefeller Foundation 1996-97 görevlilerinden Hint kökenli Amerikalı Bayan Rata Kumkar da yer almıştır. Bu ciddi ve önemli toplantılarda neyin nasıl konuşulduğunu, hangi CFR seçkinleriyle toplanıldığını bilmek güç. Çünkü Türkiye'de her şeyin şeffaf olmasını isteyenler söz konusu olan ABD olunca şeffaflık sloganlarını unutup kapanmaktadırlar. Ne ki katılımcılardan birinin TV programında CFR toplantısına Türkiye'deki türban sorununu anlatabilmek için Kanada'dan türbanlı bir bayan getirdiğinin açıklaması bu işlerin ne denli ince olduğunu da göstermektedir. Dipnot, Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, türbanlı fotoğraf taşımayan bir kimlikle üniversite kaydının yapılmaması üzerine AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştur. Kasım 2002'de TC Başbakanı olan Abdullah Gül, eşinin dava ettiği TC devletini savunması gereken bir makama gelmiştir. Davanın TC lehinde sonuçlanması beklenirken davacı davasını geri çekmiştir. Türkiye'yi yakından ilgilendiren güncel örnek. ABD'nin Afganistan'a silahlı müdahalesi başlarken CFR'de yapılan toplantı sonucunda alınan kararların özeti bile etkinliğin boyutunu göstermektedir. Anımsanacaktır, ABD uzun yıllardır aleyhinde dün hürriyeti ve insan hakları raporları düzenleyerek iç muhalefet örgütlemekte olduğu Özbekistan'la birdenbire uzlaşmaya varmış ve bu ülkeyi Afganistan muhalif güçlerine lojistik destek üssü olarak kullanmıştı. ABD Afganistan'ı bombalamaya başlarken aynı günlerde CFR yakın geleceği çizmektedir. Orta Asya'ya yönelik olarak yapılan CFR yuvarlak masa toplantısında alınan kararlara göre ABD'nin Asya siyaseti biçimlendirilmiştir. Özetle, A. ABD Özbekistan'a uzun dönemli olarak yardımda bulunmamalıdır. Hatta uyuşturucu madde mücadelesi gibi konularda bile yardımda dikkatli olmalıdır. Bu tür yardımlar Özbekistan'daki rejime ve yolsuzluğa yardım etmek demektir. B. ABD baskıcı rejimlere yardım arttırırsa bu Asya'daki kararsızlığın da yükselmesi demektir. C. Orta Asya ülkeleriyle güvenlik ilişkileri kurulmuştur. Bu ilişkiler iktisadi gelişmeler ve enerji alanlarıyla sınırlı bulunmaktadır. CFR kısaca demek istiyor ki SALT Özbekistan desteklenmeyecek, daha geniş ilişkiler kurulacak. CFR ABD'nin doğrudan Orta Asya ülkeleri arasındaki güvenlik, askeri ilişkilere girmesini istememektedir. İlişkilerin ters tepeceğinden endişe taşıdığı görülen CFR, bu ülkelere üçüncü devletler aracılığıyla girilmesini önermekte ve özellikle Türkiye, Hindistan, Avrupa örgütleriyle ve hatta Rusya ve İran ile Orta Asya'da güvenlik ve iktisadi ilişki kurulmasında yarar görmektedir. Bu anlatımı Amerikalıların yumuşak, buğulanmış, dolaylı anlatımından ayıklanarak söylenirse, ABD Asya ilişkilerine kendisi girerse olumsuzluklarla karşılaşabilir. Bu nedenle maşa olarak öncelikle Türkiye'yi kullanmalıdır. Şimdi Türkiye'de Project Demokrasi eyleminin ilk halkalarından olan 1990 Bodrum toplantıları ile Orta Asya ülkelerinde ABD'ye entegrasyonu savunanlarca oluşturulan eğitim zincirlerini ve NED'in Orta Asya Project atölyelerini anımsamakta yarar var. CFR'nin yuvarlak masa toplantılarında geliştirilen bir öneri, NED ve bağlı örgütlerin operasyonlarının ABD dış politikasıyla ve askeri işlerle ilişkisini de göstermektedir. Birleşik Devletler Uzbekistan'daki insan haklarının geliştirilmesini iteklemeyi sürdürülmeli ve buraya dikkat, sivil toplumdaki uyumakta olan muhalefet güçlerini desteklemeyi sürdürmelidir. Birleşik Devletler politikası son operasyonda küçük rolleri bulunan Tacikistan ve Kırgızistan'ın içinde bulunduğu bölgede odaklanmalı. Dipnot Meeting Summary, George Kennan, Roundtable on Russia and Eurasia, November 16, 2001. CFR'nin hemen hemen tüm üst düzey yöneticileri ya NED ya da NED'e bağlı örgütlerin yönetimlerinde yer almaktadırlar. Ve bu yöneticiler Project Demokrasi dönemi 1983 öncesinde ya dünyayı yönlendiren örgütlerde ya da dinsel vakıflarda görev almışlardır. CFR aslında Rockefeller ailesi başta olmak üzere Çuş, çok uluslu şirketler ve finans odaklarının sahipleri ve üst düzey yöneticileri de vakıf temsilcilerini, kapalı gizli oda think tank üyelerini, CIA hizmet verenleri, CIA eleman yetiştiren devlet üniversitelerinin elemanlarını, muhafazakar, demokrat ve cumhuriyetçi muhafazakar siyasetçileri, devletin dış işlerinde, dış misyonlarda görev yapanları, George Soros ve adamları gibi para piyasası oyuncularını buluşturmaktadır. Dipnot, ÇUŞ kısaltması Erol Manisalı'ya aittir. Bu oyunun temel amacını İsrail destekçisi, daha doğrusu ABD-İsrail ittifakıyla Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya operasyonlarını destekleyecek ve devlet yönetimlerini, siyasal önderleri, gençliği belirli bir yörüngeye çekmeye çalışan Türk subaylarını, başbakanları konuk eden, Türkiye'deki örümcek ağında ne denli örgüt varsa o denli geniş ilişkiler oluşturmaya başaran Think Tank kuruluşu WINEP'te Türkiye bölümü yöneticisi olan Soner Çağatay'ın Irak gezisinden sonra WINEP yayınında yer alan yazısından özetleyelim. 1. Orta Doğu ve Asya'ya yönelik olarak Türkiye NATO merkezi kurulmalıdır. Bu merkez Irak ve Afganistan operasyonlarına lojistik destek sağlamalıdır. 2. Irak güvenliği için ABD-Türkiye işbirliği stratejik bağlarını güçlendirecek ve geçen yılın tezkere sonrası sorunları çözülecektir. 3. İşbirliğiyle Türkiye'nin Kürt devletinin kurulması ile ilgili endişelerini giderecek ve Türkiye ve Irak Kürtleri ilişkileri düzelecektir. 3. Türkiye'deki NATO merkezi, Büyük Orta Doğu'nun cephe toprakları olan Orta Asya ve Kafkasya'nın NATO yörüngesine çekilmesine yardım edecektir. 4. Bu 12 ülkenin Türkiye ile tarihsel, ırksal, etnik ve dinsel yakınlıkları vardır. İçlerinden 10'u ise Müslüman çoğunluğa ya da büyük Müslüman topluluklara sahiptir. Türkiye NATO merkezi olursa bu ülkeleri NATO'ya bağlayabilir ve onları Batı dünyasına yakınlaştırabilir. 5. Gerisi Ankara'ya kalmıştır. Bu işlerin kotarılması için NATO İstanbul toplantısı Haziran 2004 bir fırsattır. Dipnot Soner Çağatay, Coordinator, Turkish Research Program, NATO's Transformative Powers, Opportunities for the Great Middle East, The Washington Institute for Near East Policy, National Review of Online, April 2, 2004. Bu durumda sivil atölyelerde hazırlanan masum raporları İRİ'ye, NDİ'ye ya da CİPE'ye, ACİLC'ye, Rockefeller Foundation'a ve öteki NGO'lara verdiğini sananlar fena halde yanılmaktadırlar. CFR'ye ulaşan bir rapor kartellere, kilise örgütlerine, istihbaratçılara verilmiş olmaktadır. Bunda sakınca görmeyenlere denilebilecek bir şey yok. Ne ki en sivil ve en şeffaf olmakla övünüp halkın gözüne girmeye çalışan bu atölyecilerinde CFR'den şeffaf olmasını ve toplantı tutanaklarını açıklamasını isteme hakları vardır herhalde. Şeffaflığın yararına değinmek gerekiyor. 2004 yılı başlarında belediye seçimi kampanyası sırasında Profesör Necmettin Erbakan, Ocak 1997'de Abdullah Gül'ün Washington'a giderek özel bir toplantıya katıldığını ve o toplantıda alınan kararlar sonucunda 28 Şubat 1997 kararlarıyla hükümetinin düşürülme sürecinin başlatıldığını çağrıştıran açıklamalarda bulunmuştur. Dönemin başbakanının inandırıcı olması için 26 Şubat 1997'de CFR'de Refah Partisi konulu yuvarlak masa toplantısına katılan Abdullah Gül, Erbakan hükümetinde devlet bakanıdır. Bir bakanın CFR toplantısına katılması ve orada kendi partisini anlatması herhalde başbakanın bilgisi dışında olamaz.